9. ayrım başı, sayfa 82.
8. bölüm. Bu sırada Solano'lar neredeyse kıstırılmak üzereydi. Henry, Francis'e "Bu koca ormanda senin dolarların hiçbir değeri yok." diye takıldı. "Bir tane zinde at bulmamıza bile yaramadı." "Paranın işe yaramayacağı hiçbir yer görmedim ben," dedi Francis. "Hatta dolarların burada, buğusuz ormanda bile kullanabileceğinden eminim. Onun için de şimdi bir deneme yapmak istiyorum." Para torbasını Leoncia'nın eğerinden çözüp aldı. "Siz şimdi yola devam etmenize bakın." Ötekiler uzaklaşırken arkalarına baktıklarında Francis'in olduğu yerde durmuş bir kağıda bir şeyler yazmakta olduğunu gördüler. Yazdığı şey çok kısaydı. Kısa olduğu kadar da anlamlıydı. Yalnızca rakamla 50 yazmıştı. Kağıdı not defterinden koparıp yolun ortasında yere koydu. Öyle ki bir bakışta hemen görülebilirdi. Uçmasın diye de üzerine bir gümüş dolar yerleştirdi. Torbayı açarak içinden 49 dolar çıkardı. Bunları da sağa sola koyduktan sonra arkadaşlarının ardından seyirtti. Ayıkken az konuşan, kafayı çekince de susmanın bilgeliği üzerine söyle veren jandarma Agustino kafilenin en önünde yürüyordu. Onun için de gümüş dolarlı kağıdı keşfetmeyi de felek ona nasip etti. Doları cebine atıp kağıdı polis amirine uzattı. Torres, amirin omzuna üzerinden baktı. İkisi birden esrarlı 50 rakamını okudular. Polis amiri kağıdı fırlatıp attı ve iş sürmeye yeniden başlamak istedi. Ama Agustino kağıdı yerden alıp bu 50'nin ne olabileceğini düşünmeye başladı. Birden Rafael'in haykırışı işitildi. Bir dolar da o bulmuştu. Şimdi Agustino bağlantıyı kurmayı başarmıştı. Burada toplanacak 50 dolar vardı. Bunun için de yalnızca kağıdı okumak gerekiyordu. Yere diz çöküp toprağın üzerine araştırmaya koyuldu. Kafilenin geri kalanı da aynı işi yapmaktaydı. Torres ile polis amiri ise onları yeniden yürüyüşe geçirmek için boş yere bağırıp çağırmaktaydılar. Jandarmalar artık hiçbir şey bulamaz olunca ne kadar topladıklarını saymaya başladılar. Hepsi 47 dolardı. Rafael, 3 tane daha olacak diye bağırdı. Hepsi birden çömülüp yeniden aramaya koyuldular. 3 doları buluncaya dek 5 dakika geçti. Ancak ondan sonra buyruğa uyup Torres ile polis amirine katıldılar. Vincente, ablak suratlı, bir Panamalı'dan çok Meksika Kızılderilerine benzeyen bir jandarmaydı. İkinci bulgu ona nasip oldu. İz köpekleri hepsi birden bir ağacın, daha doğrusu bir zamanlar ağaç olan şeyin kalıntı çevresinde toplandı. Ağacın gövdesinde yerden yaklaşık 5 ayak yüksekliğinde bir kovuk bulunuyordu. Kovuğun üzerine dikenle tutturulmuş bir kağıt vardı. İlk buldukları kağıtla aynı büyüklükteydi ve üstünde 100 yazılıydı. Bunu izleyen sahne 10 dakika kadar sürdü. Zira yarım düzüne güçlü kol paraları bulmak için arka arkaya kovuğun içini yoklayıp durdu. Ancak kovuğun içi öylesine derindi ki kolları bir türlü dibini bulamıyordu. Rafael "Böyle olmayacak, ağacı devirelim," dedi. Ve kasaturasının sırtıyla ağacın gövdesine yokluma vuruşları yaptı. Sonra hepsi birden kasaturalarını çekip var güçleriyle vurmaya başladılar. Ağacın odunu çok koflaşmış olduğundan direnmesi pek uzun sürmedi. Ağaç devrilince paraları hemen saydılar ve aralarında bölüştürdüler. Ancak para 100 değil 147 dolardı. Vincente "Bu gringo çok cömert," dedi. "Dediğinden fazlasını veriyor. Sakın biraz daha olmasın." Parçaladıkları kof ağaç parçalarının aralarını karıştırdılar. 5 dolar daha buldular. Ama bu yüzden de bir 10 dakika kadar yitirdiler. Torres ile polis amiri öfkeden çıldıracak duruma gelmişlerdi. Rafael, "Saymaya pek zaman bulamamış bizim iyi gringo," dedi. Anlaşılan torbayı açtığı gibi içindekileri serpiştirmiş. Bu torba da San Antonio'da hapishaneye dinamit davaya uçurduğu zaman sahile götürdüğü torba olacak. Yeniden izlemeye geçtiler. Her şey yarım saat kadar iyi gitti. Derken terk edilmiş bir orman açma yerine geldiler. Burada saz damlı, bacası devrilmiş, yıkık dökük bir ev vardı. Bir de ağıl kalıntısı. Ağılın kazıklarının birçoğundan taze sürgünler fışkırmıştı. Kuyudan su çekmek için kullanılmış bir iple bir kova, burada bir şeyler yapmaya heveslenmiş kimsenin başa çıkılmaz doğayla yaptığı savaşımdan vazgeçmek zorunda kaldığını göstermekteydi. Kovaya artık tanıdıkları bir kağıt tutturulmuştu ve üzerinde 300 yazıyordu. Francis yolun dikleştiği ve atların terleyip solumaya başladığı bir yerde kafileye yetişti. Zafer kazanmışçasına bir daha yeterince gümüş parayı yanıma almadan asla yolculuğa çıkmayacağım dedi. Sonra da neler gördüğünü anlattı. Kedilerin ciğeri üşüşmesi gibi kuyunun başına toplandılar. Hiç kimse bir başkasının aşağı inmesini istemiyordu. Yolda topladıkları ve kof ağaçtan çıkardıklarını da güvenip başkasına emanet edemiyordu. Bir curcunadır başladı. Herkes aklına eseni yapmaya kalkıyordu. Sonunda polis amiri tabancasını çekip en kısa boyluyu aşağıya inmeye zorladı. Adam aşağı inince yukarıya çıkmadan önce öbürlerinden kendisine ayrıca bir para vermelerini istedi. Peki dediler. Ama jandarma yukarı çıkınca hem sözlerinde durmadılar hem de onu patakladılar. Yanlarından uzaklaştığımda hala tartışıp duruyorlardı. Henry, iyi ama torban da boşaldı şimdi, dedi. Evet, şimdilik en büyük derdimiz bu. Biraz daha yedek param olsaydı peşimizden gelmelerini büsbütün önleyebilirdim. Korkarım biraz daha cömert davrandım. Size bir şey anlatayım da saçlarınız diken diken olsun. Torres var ya, Senor Torres. Zarif, centilmen ve Solano ailesinin dostu Senor Alvarez Torres, polis amiriyle birlikte izlemeyi yönetiyor. Geciktiği için en çok o küplere biniyor. Ve polis amiri adamlarına söz geçiremeyince saçını başını yolacak duruma geliyor. Hatta polis amirine bile cehennemin dibine diye bağırdı. Kulaklarımla işittim böyle dediğini. 5 mil sonra Leonce ile babasının atları artık adım atamaz olmuş ve yolda karanlık bir dağ geçidine çıkmıştı. Francis ötekileri yürümelerini söyleyerek geride kaldı. Onların arayı açmalarını 5 dakika kadar bekledi. Sonra kendisi artçı olarak kalarak geriden yürümeye koyuldu. Biraz gidince bir açıklık gözüne çarptı. Üzerinde kaba otlar bitmişti. Atların ayak izleri otların üzerinde tabak büyüklüğünde lekeler halinde parıldıyordu. Yol koyu renkli, yağlı bir sıvıyla kaplıydı. Ham petrolü hemen tanıdı. Ancak bu bir başlangıç henüz. Bu petrol yukarıdaki daha büyük bir akıntıdan aşağı sızıyordu. Çok geçmeden asıl akıntıyı gördü. Düpedüz bir petrol seliydi bu. Su olsaydı bir çağlayan oluşturabilirdi. Fakat aşağı yukarı pekmez kıvamında olduğu için toprağın üzerinden miskince ağır ağır akıyordu. Francis bir taşın üstüne oturup tüfeğini bir yana, tabancasını öbür yanına koydu. Bir sigara sarıp arkalarından gelenlerin ilk sesini işitmek için dikkatle kulak kabarttı. Dövülen peon yorgun kusrağının sırtında Francis'in bulunduğu yerin yukarısından geçidi geçmekteydi. Petrol kuyusuna vardığı anda altındaki hayvan yere yıkıldı. Peon bir taşa oturup ayakları petrolün üzerinde kendine bir sigara sardı. Sigara içerken akıp duran petrolü seyre koyuldu. Yaklaşan insanların ayak sesiyle dehşete kapılarak yakındaki ormana kaçtı. Gelen 2 yabancıydı. Doğruca petrol kuyusuna gidip akıntıyı azaltmak için vanayı kapattılar. Azalmış olmasına karşın petrol yine de dağdan aşağı akıyordu. 2 adam kuyunun yanından henüz ayrılmıştı ki bir atlı kafilesi çıka geldi. Peon saklandığı yerden hazine eda sahibini, kahyasını tanıdı. Yanlarında kaçan bir peonu kovalamaya, tilki avına çıkan İngiliz centilmenleri gibi neşeyle katılmış komşu hazinede sahipleri vardı. Hayır, 2 petrolcü kimseyi görmemişlerdi. Atlılar yeniden yola koyulup ormanda kayboldular. Peon bekledi. Sigarasını sonuna kadar içti ve düşüncelere daldı. Ancak ortalık iyice sessizleşince meydana çıkmayı göze alabildi. Gidip petrolün çıkmasını önleyen vanayı sonuna dek açtı ve petrolün fıskiye gibi göğe fışkırıp sonra bir ırmak gibi dağdan aşağı akmasını seyretti. Aynı anda dışarı çıkan gazın guruldayışını, fırıldayışını, tıslayışını dinledi. Bunun ne olduğunu pek anladığı yoktu ve canı bir sigara daha yakmak istedi. Ne var ki son kibritini az önce kullanmış olması onu keskin bir ölümden kurtardı. Boş yere partal giysisinin orasını burasını karıştırdı. Hatta kulağını, saçlarını bile yokladı. Ama tek bir kibrit çöpü bile bulamadı. Ziyan olup giden petrol seline bakarak kendi kendine sessizce güldü. Geçit yolunu anımsayınca dağdan aşağı seyretmeye başladı. Ve elinde tabancasıyla onu karşılayan Francis de yüz yüze geldi. Birden dehşete kapılarak bir günde 2 kez ele verdiği adamın önünde bağışlanmasını istercesine yara bere kirpas içindeki dizlerin üstüne çöktü. Francis ilkin onu tanımadı. Çünkü yüzü korkunç bir biçimde hırpalanmış, yer yer şişmiş ve akan kanlarla boyanmıştı. Peon, amigo, amigo diye kekeledi. Bu sırada Francis geçidin alt yanındaki yoldan insan ayağının bir taşı yerinden oynatmasından çıkan sesi işitti. Ve aynı anda da karşısındaki perişan yaratığı tanıdı. Onun viski şişesinin yarısını içirdiği peon olduğunu anladı. Evet amigo dedi. Francis, yerlerin diliyle anladığıma göre seni kovalıyorlar. Beni öldürecekler, beni öldüresiye dövecekler çünkü çok kızdılar diye mırıldandı zavallı adam. Benim tek dostum sizsiniz, babamsınız, anamsınız, kurtarın beni. Francis, ateş edebilir misin diye sordu. Avcılık yaptım Ant Dağları'nda Senor. Köle olarak satılmazdan önce. Francis ona tabancayı uzatıp siper almasını işaret etti. Ve vuracağından emin olmadıkça asla ateş etmemesini söyledi. Polis amiriyle Torres yanlarında jandarmalarla yolun alt başında görününce peon tabancasıyla bir el ateş etti. Kurşunun bir kimseye rastlayıp rastlamadığını saptayamamıştı. Gelenler de çığlıkları siper alarak ateş ettiler. Francis ile peon da aynı şeyi yaptılar. Taşların, çığlıkların arkasında siper olacak yerler arıyorlar ve ikide bir yerlerini değiştiriyorlardı. Bir saat sonra Francis'in tüfeğinde topu topu bir kurşun kalmıştı. Peon ise ona uyarısına çok iyi uyduğundan tabancasında hala 2 kurşunu bulunuyordu. Ama bu 1 saat Leonce ile ailesi için kazandırılmış 1 saat lazımdı. Kendisi ise Her an için dönüp petrol akıntısından geçerek paçasını kurtarabileceğini biliyordu. Yukarıdan yeni bir grup çıka gelip ağaçları siper alarak onun ve Peon'un üzerine ateş etmeye başlamasaydı her şey istediği gibi yolunda gidecekti. Bunlar Peon'u kovalayan hazinenin sahibiyle komşularıydı. Ama Francis bunu bilmiyordu. Onları ardından gönderilmiş başka bir müfreze sandı. Üzerine açtıkları ateş de bu sanısını güçlendiriyordu. Peon sürünerek yanına sokuldu. Tabancasında iki kurşunu kaldığını gösterdi ve ısrarla kibrit kutusunu kendisine vermesini rica etti. Sonra da boğazdan aşağı inip akıntının öbür yakasına geçmesini istedi. Francis adamın neler kurduğunu yarım yamalak anlamıştı. Dediğini yaptı. Son kurşununu saldırıya geçenlerin üzerine yolladıktan sonra tüfeğini boğazdaki çalıların içine fırlattı. Az sonra Peon'un kibriti çakıp attığı yerde petrol ateş almış ve hemen ardından alevlenen gaz 100 metreden yüksek bir fıskiye halinde dağın yanı başında havaya fışkırıvermişti. Birkaç saniye geçmeden boğaz, alevlerden bir ırmağı Torres'in polis amirini ve adamlarının üzerine yollamış bulunuyordu. Korkunç sıcaklıktan yarı yarıya alazlanmış olarak Francis ile Peon, boğazın öbür yakasında bayırı tırmandılar. Yanan seli dolanıp şimdi artık açık olan yolda hızla uzaklaştılar.
9. ayrım sonu, sayfa 89.